Ayrım 20.
Oysa Doğu ülkelerinden Çin'in alfabesinde 50 bin harf vardır ve bunun 10 bini günlük dilde kullanılmaktadır. Batı alfabesinde harf sayısı az olmasına karşın yine de disleksi olayı fazla görülmektedir. Size ve çocuğunuza yardım. Pek çok çocuk okuma güçlüğünü yıllarca devam ettirirler. Aslında tedavi şekillerinin bu çocuklara göre geliştirilmesi gerekir. Bu konuyla ilgilenen psikologlar, uzmanlar vardır. Ebeveyn olarak çocuğunuzu gözleyerek ona bu konuda nasıl yardımcı olabileceğinizi araştırmanız gerekir. Çocuğunuz istemeyerek yaramaz ve aptal olamaz. Lütfen çocuklarınıza birçok tanınmış kişilerin başlangıçta bu tip sorunları olduğunu söyleyin. Örneğin tanınmış heykeltıraş Rodin sınıfının en başarısız öğrencisiymiş. Babası Rodin için "Benim oğlum aptaldır" dermiş. Amcası onun için "Okuyamaz" dermiş. Fakat Rodin'in bu durumu onun seçtiği mesleğindeki başarısını engelleyememiştir. F. İşitme bozukluğu olan çocuk. Çocuğun konuşması için işitmesi gerekir. Çocuk okuma ve yazmayı öğrenmek için de konuşmalıdır. Bu nedenle çocuğun işitme sorunu olup olmadığı erken devrelerde gerekli testlerle araştırılmalıdır. Bu arada gözün incelenmesini de unutmamak gerekir. Siz ve çocuğunuza yardım. İşitme sorunu olan çocuklara işitme aletleri okula gitme devresinden çok önce bebeklik çağında bile takılmalıdır. Ciddi sağırlık durumundaysa sesleri kavramada güçlükleri nedeniyle dil mekanizması çok bozuk olacaktır. Çocuğun eğitimi sadece sözel alıştırmalarla olursa konuşma veya okuma ikisi birden gelişmekte olduğundan çocuk bazı güçlüklerle karşılaşabilir. Eğer sözel eğitim yanı sıra işaret dili yani dudak okuma eğitimi beraber verilirse çocuk konuşma ve okumayı rahatlıkla beraber götürebilir. Bazı çocuklar normal okullara giderek, özellikle derin sağırlığı olanlar sağırlar okuluna giderek sorunlarını aşabilirler. En ideali özel desteğin yanı sıra çocuğunuzun normal okullarda bir bütünlük içinde eğitimlerine devam etmeleridir. G. Görme sorunlu çocuk. Öğrenim ile ilgili durumlarda uyum sağlayabilmesi açısından yaklaşıldığında körlük sağırlığa göre daha az kusurdur denilebilir. Çünkü öğrenme ve sosyal ilişkilerin devamı için dil daha önemli etkendir. Görmez, Braille alfabesi ile okumayı öğrenebilir, diğerleri ile konuşabilir. Öğretmenini dinleyebilir, arkadaşları ile sohbet edebilir. Görmezin yaşamının da sınırlı olduğu kesindir. Özellikle ebeveyn görmez olan bebeği ile ilişkisinde zorluk çeker. Görmez bebekler görenler gibi çevresindekilerle göz ilişkisine geçemezler. Dolayısıyla annelerinin yüzüne doğrudan bakamazlar. Nereye baktıkları tam olarak anlaşılmaz. Bu nedenle anneler çocuklarının kendilerine baktığını, belki de istekleri olduğunu fark edemezler. Böylece çocuk ve anne iletişiminde kopukluklar olabilir. Sonuçta çocuk kendini güven içinde hissedemeyebilir. Görmez bebeklerde tıpkı gören bebekler gibi bir uyarı olduğunda aynı anda gülümseyebilirler. Fakat görmezlerin gülümsemeleri daha kısa sürer ve yoğunluğu daha azdır. Ayrıca bazen ani patlamalar halinde olabilir. Anne ve babalar bazen görmez bebeklerin kendilerini reddettiği hissine kapılırlar. Çünkü donuk ve ciddi görünümlü bir yüz ifadeleri vardır. Çok kere özellikle anneler bu ifadeden etkilenir ve olumsuz anlar çıkarırlar. Çocuğun durgunluğu anneleri rahatsız etmemeli. Hatta duygusal ifadelerini artırabilmeleri için onunla konuşma, oynama, beraber gülmeler gibi etkinliklerde bulunmaları gerekir. Kısaca gören çocuğa gösterilen dikkat ve özen bu çocuklara da hatta fazlasıyla gösterilmelidir. Bebeğinizin heyecan ifadesini yüz ifadesinin dışında diğer beden ifadelerinden de anlayabilirsiniz. Bebeğinizin yüzü ifadesizken çok kere elleri, kolları, bedeni, duygularını ifade için hareket halindedir. Örneğin çocuğunuz siz odaya geldiğinizde birden hareketini durdurdu ise o sizin ayak sesinizi dikkatle dinlemektedir ve yine o sizin sesinizi duyduğunda gülmekten çok ellerini hareket ettirmeye başlayabilir. Böylece bebeğiniz gören bebeklerden farklı bir şekilde size ulaşmaya çalışır. Siz onun bu anlatım biçimini öğrenmelisiniz. Böylece yakın ilişkinizi kurmuş olursunuz. Çocuğunuzun kendini anlatım biçimini anladıktan sonra onun tepkilerini uyandıracak çeşitli uyarılar bulabilirsiniz. Çocuğunuzla aranızda duygusal problemler oluşmaması ve çocuğunuzun kapasitesini açığa çıkarabilmek, ailece en iyi iletişimi kurabilmek için olanak olduğu kadar erken bir uzmanla görüşmek gerekir. Ayrıca çevrenizde bu konuyla ilgili merkezleri ve uzman kişileri, psikologları araştırıp gerekli seçimleri yapmalısınız. Size ve çocuğunuza yardım. Çocuğunuz henüz 1 yaşına girmeden göz araştırması için gerekli merkezlere götürülür. Kontrol ettirirseniz şikayetleri ilerlemeden kendisine erkenden yardım elini uzatmış olursunuz. Bugün göz ile ilgili çok ileri araştırmalar yapılmakta ve erken tanıya gidilebilmektedir. Örneğin gözlük verilebilir, bir süre sonra kontrole çağrılıp gözlüğün derecesi kontrol edilip değiştirilebilir. Gözdeki kayma zamanında fark edilebilir. Kendi kendine düzelebileceği düşünülerek belirli sürelerle kontrole çağrılabilir. Astigmat vesaire gibi durumlarda da ne kadar erken teşhis edilirse şikayetler yoğunlaşmadan konuya bir an önce el atılabilir. Çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz? Görme kusurlu çocuğunuza uygun olan gözlüğü almanız, yanı sıra başka yönlerden de ona yardımcı olabilirsiniz. Örneğin, görüşü zayıf olan çocuğun dokunma, koku, sese veya gürültü gibi bazı uyarılara da gereksinimi vardır. Ona özel bir kokusu olan veya ses çıkaran, özel bir yapısı olan oyuncaklar sağlayabilirsiniz. Ayrıca çocuğunuza çevresindeki malzemeleri, yapısı, kokusu ve çıkardığı sesiyle tanıtabilirsiniz. Görüşü zayıf olan çocuklar için renkler çok önemlidir. Mat renklerden çok daha kolaylıkla görülebilen canlı bir sarı, mavi, yeşil ve kırmızı gibi parlak renkli oyuncakları seçmeniz yerinde olur. Zayıf görüşlü çocuğunuza onun düşünce sistemini geliştirebilen ve alan kavramını öğrenmesine yardımcı olabilen bulmaca küpleri de çok yararlı olacaktır. Çocuğun kolayca görebilmesi için bulmaca küpünün büyüğü ve parlak renkli olanı seçilmelidir. Eğitsel oyuncak olarak şekil tahtaları, parmak kuklaları ve şekil tamamlama oyuncakları diğer normal çocuklar kadar görme kusurlu çocuklar için de yararlıdır. Bütün bebekler 1 yaşına kadar her şeyi ağzına götürerek nesneleri tanımak ister. Bu davranış görme kusurlu çocuklarda da vardır. Sadece bu devrenin görme kusurlularda daha uzun olduğu bilinmektedir. Bu nedenle oyuncakların daha kolay temizlenebilir cinsten olmasına dikkat edilmelidir. Zayıf görüşlü çocuğunuz yuva yaşına geldiğinde özel bir yuva seçimi de önemlidir. Eğer normal çocukların gittiği yuvaya gitme olanağı olursa, bu durum çocuk için çok yerinde olacaktır. Kendi yaşındaki diğer çocuklardan iyi deneyimler edinecektir. Böyle bir yuvaya verdiğinizde çocuğunuz başlangıçta uyumsuz gibi görünürse de telaşlanmamalıdır. Yuva öğretmeni ona yardımcı olacak ve sorun hızla aşılacaktır. Yuvada ona yardımcı olacak bir çocuk psikoloğu da olursa çocuğun uyumu ve gelişimi daha hızlı olabilir. Diğer taraftan çocuğunuzu görme kusurlu çocuklara ait bir yuvaya ve eğitimli uzmanlara teslim etmek de isteyebilirsiniz. Çocuğunuzun uygun olan yuvaya gidene kadar olan devresi de çok önemlidir. Siz anneler ve babalar ona karşı çok hassas, uyanık ve uyarıcı rolünde olmalısınız. Çocuğunuzun görsel zayıflığına değil, onun güçlü yönlerine konsantre olmalısınız. Bu tutumunuz onun her yönde gelişmesine bir başlangıç olacaktır. Fiziki yetersizliği olan çocuk. Fiziki engelli olan çocuk yaşamı boyunca özel bir tedaviye gereksinim duyabilir. Çok ciddi engelli çocuklar bile mutlu ve uyumlu bir şekilde gelişimlerini devam ettirebilirler. Bebekliklerinden başlayarak çevresindeki diğer çocuklarla iyi bir iletişimde bulunmayı öğrenmelerine yardımcı olunabilir. Çocuğunuza karşı davranışınızda aşırıya kaçmamalısınız. Aşırı koruyucu olmayın. Onu diğer çocuklardan, diğer kişilerden engeli nedeniyle uzak tutmayın. Engelli çocuğa sahip olmak sizi hiçbir zaman utanma duygusuna götürmemelidir. Kendinizi bu mutsuzluk içine itmeyin. Ayrıca çocuğunuza da acımamalısınız. Çok kere ebeveynler çocuğunun engeline ve tedavisine kendilerini aşırı kaptırır, neredeyse kendilerini adarlar. Bu fazlasıyla odaklanma onların çocuklarının sağlam olan, sağlıklı olan yönlerini görmelerini engeller, dolayısıyla çocuklarının genel gelişimlerini bilinçsizce yavaşlatmış olurlar. Birçok engelli çocuk ve ebeveynin oldukça normal bir aile yaşamı vardır. Mutluluklarını da ihmal etmezler. En ideal tutum da budur. Fakat çok yönlü fiziki engelli çocuğu olan aileler de vardır. Çocukların bu denli kusurlu olması onların kişilerle ilişkisini bozacak, hareket edemeyecek ve oyun oynayamayacak düzeyde ciddi durumlar ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin spastik çocuklar yardımsız hareket edemez, anlaşılabilir bir şekilde konuşamaz, hatta zihni gerilikleri bile olabilir. Bu çocukların tedavileri yaşam boyu sürmektedir. Çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz? Her çocuk öğrenebilir ve sevebilir. Engelli çocuklarla çalışan uzmanların genel fikri, bu çocuklara yaklaşımın elden geldiğince erken olmasıdır. Engelli çocuğa uzmanların yanı sıra sadece anne baba değil, tüm aile bireyleri destek olmalıdır. Bir abla, ağabey, kardeş de yardım görevini paylaşmalıdır. Aile içindeki bu işbirliği çok erkenden başlatılmalıdır. Ailenin her bireyi kendisine düşen görevi bilmeli ve seve seve uygulamalıdır. Sağlıklı kardeşler kusurlu çocuğa eğilmekle kendilerinden bir şey kaybediyorlar duygusuna kapılmamalıdırlar. Bunun yanı sıra ailenin her bireyi kendi yaşantılarını da devam ettirmelidirler. Tüm hastalıklarda olduğu gibi fizik engelli olgularda da hastalığa erken yaklaşım, hastalığın tedavi süresini kısaltabileceği gibi uzun süre bile rahat ve daha az sıkıntı çekerek yaşamını devam ettirmesine yardımcı olur. Yukarıda görüldüğü gibi özellikli çocukları gruplandırarak ele alıp incelediğimizde onlara yardımcı olabilmemiz için gereken ortak yönün onların tüm fonksiyonlarını maksimum düzeyde kullanmasında sevgi ile ilginin önemli bir rol oynamasıdır. Şu halde ebeveyn çocukları kendi özellikleri ve engelleri ile gelişim basamaklarını aşarken uyumlu olabilmeleri için çok yönlü bir ekip çalışması gerektiren rehabilitasyon merkezlerinden ve programlarından haberdar olmalıdır. Bu programlar çocuğun özgeçmişi, yetenekleri ve engeli göz önüne alınarak geleceğe dönük hazırlanmaktadır. Çocuğun düşünce sistemi engelli yönünden sağlam, sıhhatli yönlerine doğru var olan yeteneklerini kullanma olanı kendisine sağlanmaktadır. Psikoloji ünitelerinin de bulunduğu bu rehabilitasyon psikologlar tanıya olduğu kadar tedaviye de destek olmaktadırlar. Örneğin, sevgi ve ilgi ortamı içinde kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişimine yardımcı olunabilmektedir. Sonuçta bu merkezlerdeki yaklaşımlarla çocuk kendinde mevcut olumlu yönlerinin bilincine varacak, olumsuzlukları göz önünde küçülecek ve onunla arkadaş olmayı öğrenecektir. İlgili kurumlardaki bu temel rehabilitasyon programlarının özü ebeveynlerine anlatılacak, böylece sistem sadece kuramda kalmayıp aile içine de yansıtılacak, özellikle çocuğa maksimum düzeyde destek verilmiş olacaktır. Çocuklar engel tanıları ne olursa olsun büyümeye devam ettiklerinden gelişim süreçleri de kendi hükmünü doğal olarak gerçekleştirmeye çalışacak ve bu arada çocuğun hastalığına uyum derecesi ölçüsünde kişiliği de gelişme gayreti içinde olacaktır. İlgili uzmanların yanı sıra ebeveyn çocuğun engelli yönünün tedavisiyle uğraşırken onun kişilik gelişimini de göz ardı etmemelidir. Çünkü kişilik gelişimine ailenin etkisi çok önemlidir. Çocuğunuz özellikli çocuk gruplarından olsun veya olmasın, içinde bulunduğu gelişim süreci kişiliğini bulana kadar ona bazı sorunlar çıkartabilir. Bu nedenle tüm ebeveynlere genel bazı önerilerde bulunulabilir. 1. Çocuğa aile içinde değerli olduğunun hissettirilmesi ve ona söz hakkı tanınması gereklidir. 2. Çocuğun kendisini algılayışı, kendine verdiği değer, kişilik yapısını belirleyen önemli bir etkendir. 3. Çocuğun gerçek ve ideal beni arasında fark olabilir. Aile çocuğun ideallerine ulaşmasına yardımcı olabilir. 4. Sağlıklı bir kişilik gelişimi için çocuğun tanınması, bir birey olarak ona saygı duyulması, bunun için iyi bir anne, baba, çocuk ilişkisinin kurulmuş olmasına dikkat etmelidir. 5. Aşırı otoriter tutum kadar gevşek tutum da pek çok yönden zararlıdır. Çocuğu devamlı engelleyip yaratıcılığını frenleme, onun ruhsal bağımsızlığının gerilemesine yol açar. 6. Eğer ebeveyn çocuğa uygun olmayan bir eğitimsel yaklaşım içinde ise ana baba otoritesi kalkar, en azından zayıflar. Bu durumu fark eden çocuklar ebeveynlerini fazla önemsemezler. 7. Ana babalarının çocuklarına kendi davranışlarının gerekçelerini açıklamaları çok önemlidir. Çünkü çocuklar olayları sizin açınızdan göremez, yanlış yoruma gidebilirler. 8. Çocuğun beğenilmeye ve övülmeye ihtiyacı vardır. 9. Çocuğa yönelik yapıcı otorite öncelikle onun tehlikelerden korunmasına, ona güven sağlanmasına yönelik olmalıdır. 10. Anne ve babanın çocuk eğitimine yaklaşımı çok farklı olmamalıdır. Sonuç olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne bağlı Psikolojik Danışmanlık ve Uygulama Merkezi'ne müracaat eden 98 kız ve 122 erkek, 220 değişik yaşlardaki çocuklarımızın psikolojik şikayetleriyle aile çocuk eğitimi arasındaki ilişkiyi incelediğim bir araştırmanın 1994 bulguları ile bu kitapta ele aldığım Oyun Psikolojisi ile Çocuğunuzu Çözümleyin adlı konuyu noktalamak istedim. Bu çalışmada amacım bulguların ışığında çocuğun ruh sağlığına yardımcı olabilmek, ebeveynlere yol göstermekti. Çocuklarımızın problemlerinde muhakkak ki kalıtım, eğitim, biyolojik durum ve çevre yanı sıra uzak çevrede etkili olmaktadır. Ama ilk eğitim doğal olarak yakın çevre, yani ebeveynden geliyor. Öyleyse bu bulgular ışığında da ebeveynlere bazı mesajlar iletebiliriz. 1. Aşırı koruyucu ebeveyn olmamalı, çocuğun yaşına göre sorumluluklar verilmeli ki kendine güveni artsın. Aşırı özen, özellikle tek ve geç olan çocukları tembelliğe, yalancılığa, özgür olamamaktan kaynaklanan olumsuzluğa itmektedir. 2. Çocuğa karşı anne ve baba rolünün yerine getirilmesinin yanı sıra arkadaş rolü de ihmal edilmemelidir. Böylece çocuk aile içinde yalnızlığa itilmekten, anlaşılmamaktan ve içe kapanmaktan kurtulacak ve ebeveynine olduğu kadar çevreye de güveni artacak. Dolayısıyla temel ihtiyaçlarından olan güvenlik ihtiyacı tatmin olacaktır. 3. Anneler ev kadınlığı rolündeki yorgunluklarını kendi yöntemleri ve olanaklarıyla azaltmalı ve bu konuda danışma merkezlerinden destek almalılar. Bu tip sorunlarını çocuklarına yansıtmamalılar. En azından transfer etmemeye çalışmalıdırlar. Aynı konu babalar için de iş tatminsizliği açısındandır. Aksi halde çocuklar kendilerinden bıkıldığı ve istenmediği hissine kapılıyorlar ve bazı davranış bozuklukları bu hislerin yoğunlaşmasından oluşabilmektedir. Çocukların kendilerini evde ayrı bir varlık olarak görmelerine olanak verilmemelidir. Bunun da en kolay yolu, büyükler ve çocuklar ikili kavramını ev atmosferinde fazla barındırmamaktır. 4. Çocuk eğitimi dahil anne ve baba arasında çeşitli görüş açıları olabilse de, çocuk eğitimi yönünden eşlerin bir tutarlılık içinde olmaları gerekmektedir. Kısaca eşler arası görüş farkları elden geldiğince çocuk eğitimine yansıtılmamalıdır. 5. Çocuk eğitiminde disiplinin yeri önemlidir. Fakat aşırı disiplin kadar disiplin azlığı da çocuk eğitimini bozmaktadır. Kısaca ebeveynin çocuğa karşı aşırı disiplinli olmaması gerektiği gibi, sanki çocuğu tarafından esir alınacak ölçüde disiplin azlığına da gidilmemelidir. Ebeveynin kararsız tutumu, çocuk eğitiminde disiplin kavramını en fazla etkileyen faktördür. 6. Babaların iş dünyalarına aşırı bağımlı oldukları, neredeyse çocukların eğitiminin kendi sorumlulukları içinde değil, annelerinin görevleri arasındadır gibi bir inanış içinde oldukları görüldü. Bu tutum özellikle erkek çocukları çok etkilemektedir. Çeşitli sorunlarla merkezimize müracaat eden özellikle 2-12 yaş grubu erkek çocukların sayısının kız çocukların sayısının iki misli olması bu problemi yansıtmaktadır. Bu konuda babaların daha hassas olmaları gerekmektedir. 7. Çeşitli nedenlerle ayrılmak üzere olan veya ayrılan ailelerin aile içindeki şiddet vermeleri veya kendi huzursuzluklarını çocuğa transfer edip onu suçlamaları, çocuk ruh sağlığı için en sakıncalı durumlardan biridir. Çünkü ayrılıklar çocuklarda ömür boyu omuzlarında taşıyacakları suçluluk duygusunu oluşturmaktadır. 8. Yüksek zeka çocuklarının iki gruba ayrıldıkları saptanmıştır. A. İçe dönük, uysal, az konuşan. B. Dışa dönük, liderlik özelliğinde ve aşırı hareketli. Böyle çocuklara sahip aileler çocuklarının yeteneklerinin hangi yönde olduğunu saptayıp, yaratıcılıklarını kullanma ortamı hazırlamaya çalışmalıdırlar. 9. Ebeveyn çocuklarının korkularının çeşidine bakarak nedenlerini araştırma yoluna gitmelidir. 10. Çocuklara resim yapma imkanları vererek boşalım olanağı sağlamalıdırlar. Fakat bu etkinlikler arasında onları hayal kırıklığına uğratacak yıkıcı eleştiriler yapmamalıdırlar. 11. Ebeveyn çocuğun zeka düzeyi ne olursa olsun, kişilik yapısı ne olursa olsun, çocuğun becerilerini keşfetmeye ve onları geliştirme olanağı sağlamaya çalışmalıdır. Hiçbir şekilde kendileri o yaşlarda iken yapmak istedikleri ama yapamadıkları şeyleri çocuklarına aşılamaya çalışmamalıdırlar. Çünkü çocuğunuz ayrı bir kişidir, ayrı bir kişiliktir ve zaman değişmektedir. 12. Ebeveyn çocuklarının eğitimi ile ilgili olan öğretmenleri ile de işbirliğinden kaçınmamalıdır. Oyun, hayal ile gerçek arasında bir köprüdür. Bırakalım çocuklarımız bu köprü üzerinde mutluluklarını yaşasınlar. Kitabın sonu. 17 Haziran 1999.